Ayrım 21. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 251. 29. Bölüm, Kalidon Avı. Argonot seferinin kahramanlarından biri de Kalidon kral ve kraliçesi Oineus ile Althea'nın oğlu Meleagros idi. Meleagros doğduğunda annesi rüyasında Mireleri oğlunun hayat ipliğini eğirirken gördü. Oğlunun o anda ocakta yanan damga eriyene kadar yaşayacağını söylediklerini işitti. Althea korku içerisinde uyandı ve damgayı kaptığı gibi içi su dolu bir toprak testiye daldırdı. En son kıvılcımın da söndüğünü görünce oğlunun hayatının bağlı olduğu damgayı özenle gizledi. Böylelikle ölümden kurtulan Meleagros büyüdü ve güçlü kuvvetli bir delikanlı oldu. İason Kolkis'e yapacağı meşhur sefer için onu uygun gördü ve yanına kabul etti. Oğlu bu seferdeyken Oineus her sene aksatmadan sunduğu kurbanı sunmayarak Artemis'i gücendirdi. Öfkelenen tanrıça ülkeyi helak etmesi için vahşi bir yaban domuzu yolladı. Bu yaratık öyle kocaman, öyle kuvvetliydi ki hiçbir avcı karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Böylece domuz genç ekinleri çiğneyip üzüm bağlarını ve zeytin ağaçlarını kökünden sökerek sürüleri yiyip korkuya kapılan insanları çaresizliğe sürükleyerek Kalidon'un tarlalarını helak etti. Seferden dönen ve ülkesine musallat olan felaketi öğreden Meleagros çağırdığı yiğitlerle yaban domuzunu öldürmek için yola düştü. Beyaz atlarının sırtına atlayan İason, Nestor, Ajax'ın babası Telamon, Teseus ile dostu Pirithous, Peleus, Akilleus'un babası, ikiz kardeşler Castor ile Pollux ve daha pek çoğu Meleagros'un çağrısıyla ava katılmaya geldi. Yiğitlerle beraber Arkadya kralı Yasius'un kızı Atalanta da geldi. Bu prenses henüz bir bebekken Partenium dağında vahşi hayvanlara yem olarak terk edilmişti. Terk edilmesinin nedeni ise babasının uzun zamandır arzuladığı erkek evlat yerine bir kız gönderen tanrılara öfkelenmesiydi. Atalanta ne vahşi hayvanlara yem oldu ne de soğuktan öldü. Çünkü iyi yürekli bir dişi ayı terk edilmiş bebeği sahiplendi ve bebek büyüyüp güçlü, korkusuz bir genç kız oldu. Daha sonra birkaç çoban ormanda dolaşırken güçlü genç kızı buldu, onu mütevazı evlerine götürerek onunla ilgilendi ve avlanmayı öğrettiler. Böylece genç kız bir erkek gibi yetişti. Korkusuz, cesur ve ok ile mızrak kullanmada çoğu delikanlıdan daha maharetliydi. Yiğitler yaban domuzu avında kendilerine katılmayı bekleyen Atalanta'yı gördüklerinde cesur yiğitlere korku salan bir serüvende bir genç kızın yer alması fikriyle alay ettiler. Fakat Atalanta'nın güzelliğine tutulan Meleagros onu memnuniyetle karşıladı ve ava katılmasını istedi. Böylece hep birlikte ormana doğru yola çıktılar. Avlarıyla karşılaşmak için çok beklemek zorunda kalmadılar. Çünkü köpeklerin havlamasını ve atların kişlemesini işiten yaban domuzu derhal ininden çıktı ve avcılara saldırdı. Kahramanlarımız teker teker ya domuzun uzun dişleri tarafından yaralanıyor ya da acımasız toynakları altında eziliyorlardı. Bazıları ise çareyi kaçmakta buluyordu. İason mızrağını fırlattı ama mızrağı yaban domuzunun bağrına ancak bir çizik atabildi. Telamon ileriye atıldı fakat ayağı çıkıntı bir köke takılınca yere düştü. Domuzun şiddetli bir saldırısıyla sere serpe yere düşen Nestor bir ağacın tepesine tırmandı. Teseus ızrağını savurdu fakat mızrak dallara takıldı ve hedefine ulaşamadı. Ardından Atalanta'nın attığı ok domuzun böğrüne saplandı ve açtığı yaradan kanlar boşaldı. Öfkelenen domuz bir hışımla Atalanta'ya yöneldi fakat genç kızın yanından bir an olsun ayrılmayan Meleagros mızrağını hedefe öyle isabetli fırlattı ki domuzun cansız bedeni kana bulanmış toprağa yığıldı. Yiğitler Meleagros'un etrafına toplandı ve zaferi için tebriklerini sundular. Ama o tebrikleri geri çevirdi. Domuzun başını ve sert postunu zaferi nasıl sahibi olan Atalanta'ya ganimet olarak sundu. Yoldaşları böylesi bir şerefin bir kıza verilmesine öfkelendiler ve zaferi müjdelemek için döndüklerinde kendileriyle alay edilmesinden korktular. Fakat Meleagros ne yoldaşlarının homurdanarak savurduğu tehditlere ne de avda kendisine eşlik eden dayıları Plexippus ve Toxeus'un söylenmesine kulak asmadı. Erkeksi bir kızın kendilerine rakip olduğunu görmek bu iki prensin gururuna dokunmuştu. Bu nedenle erkek işine karıştığı ve genç kızlara yakışmayan bir cüretkarlık sergilediği için Atalanta'ya hakaretler etmeye başladılar. Ardından av ganimetlerini ellerinden almayı denediler. Bunun üzerine Meleagros, Atalanta'yla alay etmelerine de bir hayli dolmuştu, bir hışımla üzerlerine atıldı ve ikisini de kılıcıyla öldürdü. Bu esnada Altea domuzun öldürüldüğünü duymuş ve şükranını sunmak için tapınağın yolunu tutmuştu ki iki kardeşinin de bizzat oğlu tarafından öldürüldüğü haberini aldı. Duyduklarının ardından kız kardeş olarak duyduğu intikam arzusu oğluna beslediği annelik şefkatini bastırdı. Böylece Meleagros'un hayatının bağlı olduğu damgayı gizlediği yerden çıkardı. Bir ateş yaktı, bir anlık tereddütün ardından katledilen kardeşlerini anımsadı ve yüreği katılaştı. Damgayı alevlerin arasına attı. Ateşler damganın etrafını sarınca Altea bir feryat işittiğini sandı. İçini pişmanlık kapladı ve tam damgayı alevler arasından alacağı sırada öldürülen erkek kardeşlerinin hatırası elini kıpırdatmasına izin vermedi. Ateşin başında damganın alevler tarafından yok edilmesini seyretti. Tüm bu olan bitenler esnasında Meleagros ansızın vücudunda ölümcül ağrılar hissetti. Sebebini bilmese de ölümünün yakın olduğundan emindi. Cesur bir erkek ve bir savaşçı gibi eski kahramanlar gibi savaşarak değil de böyle gizemli bir şekilde ölecek olmasından yakındı. Annesine, babasına, kız kardeşlerine ve sevgili Atalantasına seslendi. Fakat hiçbiri onu ölümden kurtaramadı. Damganın son parçasının da küle dönmesiyle Meleagros öldü. Yaptıkları nedeniyle içini korku ve pişmanlık kaplayan annesi ise intihar etti. Meşhur bir avın ganimetini ve şöhreti yakalayan Atalanta, babasının sarayında sıcak bir şekilde karşılandı ve buraya yerleşti. Zamanının çoğunu sarayda geçirmesine rağmen avcılıktan kopmadı ve eskisi gibi ormanlarda dolaşıp özgürlüğün tadını çıkarmaya devam etti. Pek çok soylu talibi çıktı fakat babası bir türlü evlenmeye razı edemedi. Çünkü bir kahin evliliğin sonu olacağını söylemişti. Babasının bitmek tükenmek bilmeyen ısrarları karşısında nihayet bir cevap verdi. Kendisini koşu yarışında yenen talibiyle evlenecekti. Fakat yarışı kaybedenin öldürülmesini şart koşmuştu. Taliplerin çoğu bu şartları kabul etmektense çekilmeyi yeğledi. Ancak bazıları genç kızın güzelliğinin böyle bir riske değeceğine kanaat getirerek yarışa katılmak için kaldı. Lakin hiçbiri çevik Atalanta'yı geçmeyi başaramadı ve her biri yenilginin bedelini hayatıyla ödedi. İhtiyar kralın şartları hafifletmesi için yalvarması da fayda etmedi. Atalanta evlenmemekte kararlıydı. Yarışlardan birinde Hippomenes adlı bir delikanlı hakem olarak belirlenmişti. Yarışın koşullarını öğrenince yarışmacılara döndü ve nasıl bir genç kızın güzelliği uğruna hayatlarını ortaya koyacak kadar ahmak olabildiklerini sordu. Konuştuğu sırada yarış için hazırlanan Atalanta yanlarına geldi. Hippomenes ona baktıktan sonra şu sözleri söyledi. ''Bağışlayın beni beyler, ne için yarıştığınızı bilmiyordum.'' Yarış sona erip yenilen koşucular öldürüldükten sonra şahit olduğu sonuçtan gözü korkmayan Hippomenes korkusuzca şansını denemek istediğini söyledi. Atalanta acıyan gözlerle ona baktı. Soylu bir duruşu vardı delikanlının. Tuhaf bir şekilde Atalanta'nın gönlü delikanlının göz göre göre ölüme gitmesine el vermiyordu. Bir yabancıya bu kadar kolay gönül verebileceğini itiraf etmek istemiyordu kendisine. Yine de içten içe bitiş çizgisine ilk gelenin kendisi olmamasını umuyordu. Hippomenes yarış için hazırlanırken Atalanta'nın aklından şunlar geçiyordu. Hangi acımasız tanrı bu delikanlıyı felakete sürüklemek ister ve hayatı pahasına bu evliliği arzulamasını buyur eder ki? Bence böyle bir kıymetim yok benim. Ona bakmak gözlerimi memnun etse de beni esas etkileyen güzelliği değil, daha bir çocuk oluşundandır ona acımam. Görünüşü beni etkileyemez ama toyduğu sızlatıyor içimi. Ardından Hippomenes'i yarıştan vazgeçirmeyi denedi. Fakat delikanlı Atalanta'ya baktıkça içindeki onu elde etme hırsı daha da büyüdü. Delikanlı çevik genç kızla teke tek yarışma hakkını talep etti. Atalanta istemeye istemeye yarış için hazırlandı. Hippomenes sabırsızlıkla işaretin verilmesini beklerken, eşi benzeri olmayan genç kızı kazanmasına yardım etmesi için tüm kalbiyle Afrodit'e dua etti. Aşk tanrıçası bu duayı işitti ve Kıbrıs'taki bir ağaçtan topladığı 3 altın elmayı kimseye görünmeden delikanlıya verdi. Başlama işareti verildiğinde iki koşucu da yerinden ok gibi fırladı. Ancak Atalanta kısa süre içinde öne geçti ve delikanlının akıbeti daha şimdiden belli olmuş gibiydi. Atalanta tam kendisini geçtiği sırada delikanlı önüne bir altın elma attı. Beklenmedik bu durum karşısında şaşıran genç kız yere düşen elmayı almak için duraksadı. Hippomenes heyecanla öne geçti. Fakat Atalanta çok geçmeden onu yakaladı. Tam geçeceği sırada delikanlı elmalardan birini daha Atalanta'nın önüne attı. Elmanın parlaklığı gözüne ilişen genç kız bir kez daha durdu. Elmayı yerden almak için durakladığı sırada Hippomenes öne geçti. Delikanlı kısa sürede bu avantajı da yitirdi. Atalanta onu geride bırakmıştı ve bitiş çizgisine doğru hızla ilerliyordu. Ardından genç aşık bir kez daha Afrodit'e dua ederek üçüncü elmayı da fırlattı. Atalanta yakışıklı yabancıya karşı yarışı kaybedeceğinden korkmaya başlamıştı. Bu yüzden büyüleyici altın elma için durmakta tereddüt etti. Lakin Afrodit genç kızı elmayı yerden çabucak alacak kadar duraksamaya zorladı. Bu duraksama anında Hippomenes onu geçerek bitişe ulaştı. Böylece ilk defa Atalanta dışında biri yarışı kazandı ve Hippomenes ödül olarak genç kızı aldı. Zafer coşkusuyla ödülünü alarak oradan ayrıldı. Uzun bir süre Hippomenes ve Atalanta mutlu bir hayat sürdü. Kahinin sözleri gerçekleşecek gibi görünmüyordu. Fakat ne yazık ki aşıklar Afrodit'i onurlandırmayı unuttu ve bu vefasızlığa öfkelenen tanrıça kutsal korusunu kirleterek Rhea'yı güçlendirmelerine sebep oldu. Bu saygısızlığı cezalandırmak için Rhea birini erkek diğerini dişi aslana dönüştürdü ve arabasına bağladı. Talihsiz çift sonsuza dek bu arabayı çekmeye mahkum oldu. Otuzuncu bölüm Theseus A. Argonotların meşhur seferinde İason'a eşlik eden kahramanlardan biri de Theseus idi. Ayrıca Kaledon avında da Meleagros'un yanında yer almıştı. Buradan da anlaşılacağı üzere ne kadar tehlikeli olursa olsun her türlü serüvende dostlarının yanında yer alan cesur ve mert bir delikanlı olarak namı tüm Yunanistan'a yayılmıştı. Theseus henüz bir çocukken Atina kralı babası Aegeus uzak bir ülkeye seyahate çıktı ve yanına karısı Aitra ile küçük oğlunu da aldı. Theseus ve annesini yaban ellerde bıraktı ve Atina'ya bir başına döndü. Fakat yanlarından ayrılmadan evvel kılıcını ve çarıklarını irice bir kayanın altına gizlemiş ve Aitra'ya oğlu bu kayayı kaldıracak kadar güç kuvvet kazanana dek orada bırakmasını söylemişti. Eğer Theseus bu sınavı verebilirse kılıcı ve çarıkları alarak doğrudan babasının Atina'daki sarayına gidecekti ve burada kralın oğlu ve veliahtı olarak karşılanacaktı. Aitra bu sözlere harfiyen uydu. Oğlunun bu sınavla yüzleşecek kadar güçlü olduğunu düşündüğü gün gelince onu kayanın olduğu yere götürdü ve kayayı yerinden kaldırmasını söyledi. Delikanlı büyük bir gayretle koca kayayı kaldırdı ve şaşkınlık içinde karşısında sanki bir gün evvel oraya bırakılmış gibi sapasağlam muhafaza edilmiş bir çift çarık ile bir kılıç buldu. Ardından Aitra bu armağanların orada ne aradığını açıkladı. Babasının onun gelecekte yiğit bir delikanlı mı yoksa pısırık mı olacağını sınamak için bunları oraya bıraktığından söz etti. Annesi konuşurken delikanlı heyecanla parlak kılıcı kuşandı ve çarıkları ayaklarına geçirdi. Aydra derhal babasının sarayına doğru yola çıkmasını söylediğinde ise uzun uzun dil dökmesine gerek bile kalmadı. Aydra, Atina'ya uzanan yoldaki tehlikelere karşı oğlunu uyardı. Çünkü bu yol üzerinde devler ve eşkıyalar cirit atıyor, daha pek çok tehlike pusuya yatmış yolcuları bekliyordu. Fakat Theseus genç ve korkusuzdu. Kral Egeus'a ve Adina'ya ulaşmak için çok daha büyük tehlikelerle yüzleşebilirdi. Henüz birkaç mil yol almıştı ki elindeki dev mızrağıyla yolun ortasına dikilen ve geçmesine müsaade etmeyen Hephaistos oğlu Periphetes tarafından yolu kesildi. Delikanlı korkusuzca ilerlemeye devam edince Periphetes birçok yolcuyu öldürdüğü gibi onu da öldürmek için mızrağını kaldırdı. Fakat indireceği darbe için kolunu kaldırınca Theseus kılıcını ivedilikle devin böğrüne sapladı. Periphetes'in cansız bedeni uzun zamandır yolculara korku saldığı yolun üzerine yığılıverdi. Theseus zafer coşkusuyla alt ettiği düşmanının güçlü mızrağını aldı ve Korint kıstağına doğru yoluna devam etti. Korint kıstağında yol giderek daralıyor ve sarp kayalıklar boyunca uzanıyordu. Burada Skiron adında yolundan geçen herkese ayaklarını yıkatan nam salmış bir eşkıyaya rastladı. Korkan yolcular bu isteği geri çeviremez ve eşkıyanın ayaklarını yıkamaya başlardı. Bunu fırsat bilen eşkıya da ansızın ayağını kaldırır ve yolcuları tekmeleyerek uçurumdan denize yuvarlardı. Uçurumun aşağısında ise ağzını her daim açık tutan aç bir kaplumbağa beklerdi. Skiron geçmesine müsaade etmek için Theseus'a da aynı görevi şart koşunca Theseus kılıcına davrandı ve düşmanının üzerine öyle bir hışımla atıldı ki Skiron derhal isteğini geri çekti ve kahramanımızın dilediği gibi yoluna devam etmesine müsaade etmeyi önerdi. Kılıcını eşkıyanın boğazına dayayan Theseus, daha önce nicesine zorla yaptırdığı işi bu kez Skiron'un bizzat yapmasını buyurdu. Karşı çıkmaya cüret edemeyen eşkıya önünde diz çöktü ve Theseus onu sarp kayalıklardan aşağıya fırlatarak aç kaplumbağayı son bir kez daha besledi. O günden sonra kaplumbağa bir daha katiyen talihsiz yolcuların bedenleriyle kendine ziyafet çekemedi. Kahramanımızın bir sonraki serüveninde Sinis adında uzun çam ağaçlarını tepeleri toprağa yaklaşana kadar eğmekten zevk aldığı için çam divren olarak da bilinen merhametsiz bir devle karşılaştı. Bu dev çamları eğdikten sonra her şeyden habersiz oradan geçmekte olanlara seslenir ve ağacı tutmasına yardımcı olmalarını isterdi. Oradan geçmekte olanlar ise genellikle bu isteği geri çevirmezdi. Ardından dev o koca elini ağaçtan çekerdi ve aniden havaya fırlayan çam ağacı talihsiz yamancıları havaya savurur, çoğu zaman da kayalıklara çarparak parçalanmalarına neden olurdu. Theseus devle karşılaşıp yardım etmesi istendiğinde annesinin çok uzun zaman önce acımasız devin oyunundan bahsettiğini anımsadı ve yolcuların daha fazla bu yol eşkıyasının zulmünü çekmemesi gerektiğine karar verdi. Böylece Sinis iri ve güçlü bir çam ağacını eğip Theseus'un yardımını istediğinde kahramanımız tezelden devi ağaca bağladı. Ağaç serbest kalır kalmaz yerinden fırladı ve devi dağın yamacına çarparak paramparça etti. Devin işini bitiren Theseus yoluna devam etti ve misafirperver görünümüyle yolcuları evine götüren Procrustes adında korkunç bir devle karşılaştı. Yiyecek ve eğlence teklif edilmesi hiç alışılageldik bir durum değildi. Bu yüzden de şüphe uyandırabilirdi. Lakin Procrustes'in evinden geçenlerin çoğu daveti kabul eder ve eve girerdi. Evde demir bir karyola vardı. Dev bütün misafirlerini bu karyolaya uzanmaya zorlardı. Eğer boyları karyola için çok kısaysa Procrustes misafirlerinin uzuvlarını yatağın boyuna erişecek şekilde gererdi. Eğer yatak için fazla uzunlarsa bu sefer de karyolanın ebatlarına uysunlar diye ayaklarını keserdi. Theseus Procrustes'in evine girdi ve önüne koyulan yemeğin tadını çıkardı. Sonra aniden böyle bir saldırıyı hiç beklemeyen devin üzerine atıldı ve onu kendi karyolasına bağladı. Koca bedenini karyolanın ebatlarına uydurarak başkalarına yaşattığı acımasız ölümü bizzat Procrustes'e tattırdı. Theseus nihayet Atina'ya vardı ve saraya doğru yola koyuldu. Yolda babasının büyücü Medea ile evlendiğini öğrendi. Saraya gelince Egeus'un huzuruna çıktı, kuşandı, pelerin kılıcını tamamen örtüyordu. Bu yüzden kralın oğlu için bıraktığı kılıç olduğunu fark etmesi mümkün değildi. Yine de cesur ve yakışıklı delikanlıyı nezaketle karşıladı ve ziyafet masasında onlara katılmasını istedi. Kral kimi ağırladığından habersiz olsa da büyücü Medea yabancının kim olduğunu adı gibi biliyordu. Delikanlıya ikram edilecek şarap kadehine ölümcül bir zehir karıştırdı. Bu kadehi Egeus'a uzattı ve ondan en kaliteli şaraplarıyla delikanlıyı onurlandırmasını istedi. Kral hiçbir şeyden kuşkulanmayarak zehirli içkiyi Teseus'a uzatacağı sırada birdenbire pelerinin altındaki kılıcı gördü. Delikanlının çarıklarına baktı ve uzun yıllar önce kayanın altına koyduğu çarıkların aynısı olduğunu fark etti. Artık kılıcın da kendi kılıcı olduğunu biliyordu. Sevinçten aykırarak oğluna sarılmak için ayağa fırladı. Aniden ayaklanınca elindeki şarap kadehi ters geldi ve içindekiler masaya döküldü. Zehirli şarabın birkaç damlası kralın ayakları dibinde uzanan köpeğin üzerine geldi. Köpek aniden titremeye başladı ve öldü. Ölümcül içkinin kendisi için hazırlandığını anladı ve böyle bir şeye ancak Medea'nın cüret edeceğini bildiği için Teseus kılıcını çekerek onun üzerine atıldı. Medea'nın kötülüklerine bir son vermeyi arzuluyordu. Fakat büyücü ziyafet salonundan kaçtı ve ejderha arabasına binerek uzak bir diyara kaçtı. Bu uzak diyar sonrasında onun adını aldı ve Medea diye anıldı. Kral Egeus oğlunun büyüyüp böylesi cesur ve yakışıklı bir delikanlı olmasından hayli memnundu. Ve Teseus Atina'ya gelirken başından geçen serüvenleri anlatırken gururla onu dinledi. Kral daha sonra oğlu şerefine bir ziyafet verdi ve onu alenen veliahtı ilan etti. Teseus mutlu mesut geçiriyordu günlerini. Lakin bir gün ağlayarak sokaklardan geçen bir kalabalık ilişti gözüne. Aralarında ise her birine cenaze giysileri giydirilmiş 7 delikanlı ile 7 genç kız vardı. Bu üzgün kalabalığa nereye gittiklerini sordu ve kura sonucunda Minotauros'a kurban edileceklerin belirlendiği yanıtını aldı. Genç prens daha sonra öğrendi ki Girit kralı Minos yakın zamandaki bir savaşta Atinalıları mağlup etmiş ve onları böyle korkunç bir haraca bağlamıştı. Her sene 7 delikanlı ile 7 genç kız Minotauros'a kurban ediliyordu. Minotauros, Kral Minos'un kullanımı için meşhur mimar Daidalos tarafından tasarlanan, karmaşık bir labirentte yaşayan doymak bilmez bir canavardı. Labirent o kadar karmaşıktı ki, içine giren kimse çıkış yolunu bulmayı umut dahi edemiyordu. Her sene Atina'dan gönderilen kurbanlar, muhtemelen Minotauros onları bulamadan çok daha önce, labirentin çetrefilli dönemeçlerinde yol alırken korku ve kuşkudan ölüp gidiyorlardı. Bu muazzam mağarayı tasarlayan mimarın, Minos'un sonsuz minnetini kazanmış olması gerekirdi. Fakat Daidalos talihsiz bir şekilde kralın gözünden düştü ve küçücük bir kusuru nedeniyle oğlu Ikaros'la birlikte bir kuleye hapsedildi. Oğlu her şeyden ümidini kesti. Fakat baba derhal bir kaçış yolu bulma arayışına koyuldu. Ve ustalığını kullanarak oğlu ve kendisine özgürlüklerini geri verecek 2 çift kanat yaptı. Son tüyün de yerleştirilmesinin ardından Daidalos kanatların bir çiftini Ikaros'a sıkıca bağladı ve güneşin sıcaklığının tüyleri bir arada tutan bal mumunu eritmemesi için fazla yükselmemesi hususunda oğlunu uyardı. Özgürlüğü için sabırsızlanan delikanlı bu uyarılara pek kulak asmadı. Kanatları bağlanır bağlanmaz korkusuzca kulenin penceresinden atladı ve dosdoğru bulutlara doğru uçtu. Kanatların tadını çıkarırken giderek daha da yükseldi ve kısa süre sonra gün ışığının sıcaklığı kanatlarındaki bal mumunu eritmeye başladı. Ikaros tehlikenin farkına varıp alçaldığında artık çok geçti. Bal mumu hızla eriyordu. Bir anda tüyler dağıldı ve macera perest delikanlı baş aşağı denize düştü. Cesedi asla bulunamadı. Fakat sulara gömüldüğü yer sonrasında Ikaryon denizi olarak anılmıştır. Daidalos'u oğlunun başına gelenlerden çok daha iyi şeyler bekliyordu. Sağ salim Sicilya'ya vardı ve burada Apollon için bir tapınak inşa etti. Kanatlarını Tanrı'ya adayarak bu tapınağın içine astı. 21. ayrımın sonu, sayfa 264.